İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Anka programıyla yine birlikteyiz. Bugün iki konuğum var. İki konuğumdan birisi Songül Doğan. Songül Doğan bir tekstil işçisi. Uzun yıllardır sanayi alanında ve tekstil alanında çalışmış bir işçi. Onunla bugün hem ekonomik krizin işçilere yansımasını hem işçilerin temel sorunları üzerine sendikalarla ilişkili bir sohbet yapacağız. Hoş geldiniz Songül Hanım.
Hoş buldum.
İkinci konuğum da Habersen Keske Bağlı Habersen Sendikası'nın genel sekreteri Burak Ustaoğlu. Burak Ustaoğlu'yla RTÜK, TRT ve haberleşme alanlarıyla ilişkili oradaki yolsuzluklar, genel olarak kamu emekçilerinin yaşadığı problemler ve siyasetin bu alana dahiliyle ilişkili sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle Songül Hanım'la başlayalım. Songül Hanım, siz tekstil işçisiniz. Hı hı, yakın evet. Zamanda işten herhalde atıldınız. Öyle
evet.
Tanımlayabiliriz.
Atıldım, evet.
Birçok işçinin başına gelen bir durum. Peki çalıştığınız alandaki sorun nedir? Durum nedir? İşçilerin ruh hali nedir? Sizden fabrikadan bir alalım son gelişmeler, durumlar neler?
Şimdi şöyle bir şey var. Bir yıldır Ekol diye bir tekstil fabrikasında çalışıyordum. Geçtiğimiz ay işçileri örgütlediğim, kışkırttığım gerekçesiyle işimden atıldım. Taciz ve mobbing uygulamalarına, hani siz de biliyorsunuzdur, birçok iş yerinde rastlıyoruz ve bundan biz de ekol işçileri olarak fazlasıyla nasibimizi aldık. Öncelikle uygulanan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Yani rutin toplantılar oluyordu, 15 günde bir, bir ayda bir. Bu toplantılarda bize kulak çekmeden tutun, işte sizden bir şey olmaz, sizin yaptığınız işten hiçbir şey olmaz. Ya hatta yer yer sana buradan bir vururum, şöyle olursun gibi laflar işitiyorduk ustabaşı tarafından. Ve çay parasına zorlanıyorduk. Yani şöyle bir şey, aşağıda çay alabiliyoruz ama aşağıdan çay almak yerine çay parası toplanıyor işçilerden rutin olarak ve işçiler şikayetçi. Ya zaten çok az bir ücretle çalıştırılıyoruz. Üstüne bir de çay parası. İşte oradaki temizlik malzemelerinin parasını biz veriyorduk. İşte temizlik bezidir, süngerdir, çamaşır suyudur, şudur budur gibi malzemelerin. Yani bu uygulamalara karşı, ha bu arada şey de yapıyorduk. Çalışırken işten alınıp tuvalet temizliğine götürülüyorduk. Ve her hafta yapılıyordu bu. Yani bu uygulamalara karşı biz de birkaç kişi birlik olduk. Hani doğal olarak yani bunların normal bir şey olmadığını, yani biz orada çalışıyoruz. Bizim işimiz kesim, kesim yapmak. İşte kimimiz pastalda, kimimiz orada burada. Ve bunun dışında bize tuvalet temizliği dayatılıyor. Çay parası dayatılıyor. İşte atıyorum ustabaşının doğum günü var. Pahalı hediyeler alınıyor. İşte bize bunun parası dayatılıyor.
Ustabaşının doğum gününü
kutluyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle.
Güzelmiş.
Yani şöyle. Herkesin doğum günü kutlanıyor. Onunki daha bir ayrı. İşte hediyeleri daha bir pahalı. Yani resmen orada insan ayrımı had safhada. Hani bir uçurum var. Sen çok aşağı tabakadasın, o çok yüksek tabakada. Ve şöyle bir şey, hani ikram olarak getiriliyor yiyecekler. Direkt ustabaşının önüne tutuluyor. O almadan işte işçiler yemiyor. Hani bunun bir kuralı yok ama bu ezberletilmiş bir şey işçilere.
Peki şeyde, fabrikada ya da atölyede sık sık işten atmalar gerçekleşiyor mu?
Şöyle sık sık işten atma söylentisi var. Yani atıyorum, bu doların zaten yükselmesiyle beraber bütün işçilerde bir tedirginlik başladı. Ustabaşı ve şef de sık sık hani şöyle yaparsanız işinizden olursunuz, böyle yaparsanız işinizden olursunuz. Yani her yaptığımız en ufak bir hatada sanki işletmeye milyon dolarlık zarar vermişiz gibi bize muamele yapılıyordu. Ve sürekli işsizlik sopası. Yani küçültüleceği yönünde söylentiler vardı bir ara. Yani şöyle bir şey, hani zaten sigortasız çalıştırılıyor insanlar orada. 3 ay, 4 ay gibi bir süre. Yani bu sürede sirkülasyon çok çok fazla. Yani gelen aynı gün gidiyor, ertesi gün gidiyor, iki gün sonra gidiyor. Yani sadece işte belli başlı işçiler var orada.
Peki siz işten atılırken tazminatınız verildi genel olarak?
Yok. Yani şöyle, ben dava açacağımı söyledim. Uzatılan belgelere imza atmadım çünkü belgelerde şu gerekçe yazmıyor. Ben insanları örgütlediğim gerekçesiyle işimden atıldım ama sen bunu belgeye yansıtmamışsın. Ben
ne, de hiçbir ne yazıyor şey imzaladım. Belgede?
Yani çıktı falan alınmadı ama belge rutin bir belge. İki taraf anlaşmalı olarak ayrılıyor. Yani herkese imzalatılan şey bu zaten. Bu değiştirilmiyor.
Yani tazminatınızı alın çıkın diyorlar, öyle mi? Zaten bir yıldan eksik çalıştığınız için de ihbar var, ihbar tazminatı yok. Kıdem.
Bir yıl aslında ama sigortasız olduğu için doğal olarak alamadım.
Alamadınız, tamam. Birazdan tekrar size dönelim. Fabrikadaki krizle ilişkili durum nedir, ne değildir? Şimdi Burak Ustaoğlu'na haber senden. Siz TRT'de örgütlü bir sendikasınız. Evet. Rütük de örgütlüsünüz. Başka bir alan
Basın Yayınlar Formasyon kapatıldı. Artı bir de PTT.
Son durumlar neler? Siz TRT ile ilişkili bir bildiri yayınladınız Nisan ayında. 2018 Nisan.
Evet.
Bir geleceği görmüşsünüz galiba, değil mi burada? Sonrasında siz bu bildiriyi yayınladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı.
Evet, sizin iddiayı nolu KYK yayınlandı.
Siz ne dediyseniz herhalde bu bugün gerçekleşmiş durumda. Siz ne dediniz?
Önce şimdi, biz ne dedik? Biz aslında bunu Nisan ayında da söylemedik. Biz bunu 2008'de de söyledik. Biz bunu 2002'de de söyledik. Biraz önce arkadaşım bir şeyden bahsetti. Çok da dikkat etmemiz gereken bir şey. Öldürmüyorlar. Korkutuyorlar. Böylelikle sömürü düzenini açıyorlar önüne. Yani işçilere ne diyorlar? Seni işten atarım demiyor. Hiçbir zaman. Ne diyor? Ya küçüleceğiz. Dikkat edin. Böyle babacan bir tavırla. Dikkat edin. Aynısını da devlet bize yapıyor. Hükümet bize yapıyor. Memurlara yapıyor. Ne yaptı? Biz Nisan ayında bunu bastık, dağıttık iş yerlerimizde. Ne demişiz? TRT'nin şirkete dönüştürüleceğini söylemişiz. Ne demişiz? Statütlerimizin, yani kadrolarımızın değiştirilip iş güvencemizin, kazanılmış haklarımızın elimizden alınacağını söylemişiz. Ne demişiz? Bazı birimlerimiz kapatılacağı, çok sayıda personelin atıl duruma getirileceğini ve diğer kurumlara gönderileceğini söylemişiz. Emeklilikte teşvik çıkacağını söylemişiz. Çünkü biz bunları, biz fal bakmayı bilmiyoruz. Tarot falını hiç bilmeyiz. Bizler yıllardan beri tüm Habersen'den, kapatılan tüm Habersen'den, KESK Habersen'e kadar bizler bir mücadele birikimimiz var, belleğimiz var.
Aslında kurdun niyeti her zaman belli. Yani.
Aynen, belli. Biz bunları söyledik. O sıra çıktılar, bize dediler ki, sendikal mücadeleyi sulandırıyorsunuz, böyle bir şey yok dediler. Buyurun. Şimdi sendikal mücadeleyi kim sulandırıyor? Biz mi? Yoksa 703 nolu KYK'da bizim bu yazdıklarımızın hepsi tek tek tek tek çıkmış. Şimdi ne yaptılar? İlk başta şu resmi bir çizelim. Özellikle TRT için şu sıra çok yoğun bir baskı var TRT'ye. Onu bir belirtelim. TRT'de 703 nolu KYK ile tüm TRT yasasının içi boşaltıldı. Sonra bir bakıyorsunuz 3 nolu ve 4 nolu CBK'larla da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bunları tekrardan geri getirdiler. Ne oldu? Aynı şeyle cümleleri ufak tefek değişikliklerle geri getirdi. Ne var canım burada diyeceksin. Değil. Direktman meclisi izole etme olayıdır. Hukuki bir manevradır. Şudur. Cumhurbaşkanı yasa maddesine müdahale edemez. Ama kendi CBK'larını, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini, yasadaki açığa çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini istediği zaman değiştirebilir. Meclisin onayına sunmadan, resmi gazeteden bile yayınlamadan. Yani şu an TRT'yi 703 nolu KYK'da gösterdi, şirketleşme başladı. 10 yılda 3. kez teşvik adı altında İnsanları zorla emekli etme başladı. 1786 kişiyi de emekli ettiler bu arada.
Peki burada emekliliğin amacı sadece işçi azaltmak ya da emekçiyi azaltmak değil de tabii kadrolaşma ki, hareketi
ki,
değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki.
Orada, orayı açar mısınız?
Tabii ki. Çünkü neden? Bakın, var olan egemenlerin kabullenemediği bir şey var. Eğer yeti olarak onlardan üstünseniz, sizi kabullenemiyorlar. Ve bunun içinde teşvik adı altında kamu hizmeti yayıncılığını benimsemiş birer kültür işçisi olan TRT çalışanlarını kurumdan uzaklaştırmanın ve kamuoyuna da en şirin bir şekilde bunu anlatmanın yolu teşvik vermektir. Ama teşvikten yararlanması için de tatile gitmiş arkadaşımızı tatilinden geri çağırıp kuruma, emekli olmazsan bak bunlar bunlar bunlar olur, dikkat et. Biraz önce işçi arkadaşım bahsettiği olay gibi. Dikkat et. Ne güzel ikaz ediyor babacan. Ama ona o korku imparatorluğunu yayıyor ve 1786 kişi kah zorla, kah ikna olarak bu kurumdan emekli edildi, uzaklaştırıldı. Kimlere kadro açıldı? Kapatılan bakanlıklardan soruyoruz, cevap gelmiyor. Kapatılan bakanlıklardan TRT'ye kaç kişi girmiştir? Lağvedilen kurumlardan TRT'ye kimler gelmiştir? Maliyeden TRT'ye kimler gelmiştir? Bunları soruyoruz. Karşımıza klasik bir cümle çıkıyor. Ticari sır, verilmez. Ticari sırmış.
Ama o bizim elektrik faturamızda yazıyor. Ticari sır diyor ama TRT payı olarak biz onu görüyoruz.
Ha, ama şöyle görüyoruz onu. 2003 yılında egemen siyaset acil eylem planı adı altında 7 maddelik bir plan açıkladı. Bu maddelerin içinde TRT vardı. Bir hükümet geliyor iktidara. Acil eylem planlarından biri TRT'ydi. Ve ne yaptı? TRT'yi itibarsızlaştırmaya başladı. Algı yönetimi yapmaya başladı. Aslında halk tarafından finanse edilen, halka doğru, tarafsız, bağımsız bir editoryal ağızla bilgi vermekle mükellef ve halk tarafından da denetlenmesi gereken hizmet, kamu hizmeti yayıncılığıdır. TRT de bunu yapmakla mükelleftir. Ama şu an halk tarafından finanse ediliyor. Halka doğru ve tarafsız bir şekilde yayın yapılmıyor. Halk bunu denetleyemiyor. Ama sadece elektrik paramda değil. Herhangi bir elektronik eşya aldığımızda, televizyon aldığımızda bandroller var. Bandrol gelirleri de var TRT'nin. Bu halk niye finanse ediyor bunu? Kamu hizmeti yayıncılığı yapması için. Dünyada böyle. Halk finanse eder.
Ama seçimlerde de gördük ki işte HDP'ye 30 saniye, CHP'ye 10 dakika, iktidara ise saatlerce zaman ayıran bir TRT.
Hemen ben sana onun dökümünü dediğim kısa bir anekdotunu vereyim. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP 42 saat 45 dakika 19 saniye. MHP 2 dakika 43 MHP 2 saat 43 dakika 50 saniye. CHP 2 saat 45 dakika 21 saniye. HDP, İyi Parti, Saadet Partisi 9 saniye.
9 saniye.
9 saniye. Yani şimdi hani doğru, tarafsız, herkese eşit mesafede uzak olacak. Bu sadece bu arada Veli Hocam, bu sadece haberlerdeki, yani haber bültenindeki süre. Varın TRT'nin içinde yaptığı tartışma programlarındaki dil, yorumları siz hesap edin.
Zaten bir havuz medyasından, A Haber'den hiç de farkı olmayan bir şey var. Peki mallarının ya da varlığının sanki havuza devredilme isteği mi var? Bu sizin yazdıklarınızdan ya havuzun buraya taşınması ya da havuzun taşırılması buraya taşırılması gibi bir şey.
Şimdi şöyle söyleyelim. TRT'de hani bir kronolojiyle gidecek olacaksak, hızlı bir şekilde söyleyecek olacaksak ilk başta 1786 kişi emekli ettiler. Şimdi TRT'yi şirketleştirecekler. TRT kendi bünyesinde şirketler kuracak. Şirketlere ortak olabilecek, hisse alabilecek. Ve TRT %1 bile bir şirketin hissedarı olsun, o şirket kamu ihale kanununun dışında tutulacak. Şimdi böylelikle istediği şirkete, yandaşına istediği ihaleyi de verebilecek. İstediği para aktarımını yapabilecek. Çünkü denetimden uzaklaşacak. Ne oldu? Şu an ne yapıyorlar TRT'de? TRT'de 1786 kişiyi emekli ettiler. 3000 kişiyi İFP adı altında, istihdam fazlası personel adı altında diğer kamu kurumlarına yollamayı düşünüyor. Peki TRT küçülüyor mu? TRT kanal mı azaltıyor? Hayır. Bakın TRT yeni 3 tane daha kanal açacak. Spor 2'yi açıyor, Avaz devamlı açıyor, Avaz International açıyor ve Kültür kanalı, TRT 2 Kültür kanalını açacak. TRT büyüyor ama tıpkı benim canım kardeşimi uygulanan gibi ne kadar az işçi, ne kadar çok iş.
Tamam. Ben hemen canım kardeşime dönüyorum bu arada. Şimdi siz bir kadın işçisiniz ve orada kadın işçilerle yaygın biçimde tekstil alanda kadın evet. işçiler sömürülüyor gördüğümüz kadarıyla. Yani kadın işçi olmanın zorluğu ya da getirileri götürüleri nelerdir? Neler yaşıyorsunuz tekstil alanda, fabrikalarda? Gözleminiz nasıldır?
Yani şimdi şöyle, zaten kadının üzerinde yıllardan beri süre gelmiş bir baskı var. Bir ikincil konumuna düşme durumu var. Yani bunu iş yerinde de çok sık gözlemleyebiliyoruz, görüyoruz. Yani şöyle, erkek işçi daha fazla ücret alıyor. Ve çok zor koşullarda, gerçekten çok ağır koşullarda çalışıyoruz. Erkek işçiden daha az ücret alıyoruz. Yani aynı işi yapıyoruz aslında. Yani bir konuda erkek işçinin yaptığı yorumla senin yaptığın yorum aynı olmuyor. Ya şöyle, zaten toplum sana ikinci bir insan konumunu vermiş. Hani sen demiş kadınsın, ikincisin, erkekten sonrasın. Şimdi kadında bu var. Bunun şeyi var. Üzerinde hissettiği bir baskı var. Doğal olarak mesela karışamıyor. Birçok şeyde pasif kalıyor.
Bir de tekstil alanında sanki ev hayatından çok daha fazla kadın nakil oluyor o kısma. Yani proleterleşen, işçileşen kadınlar genelde iş yaşamından uzakken tekstil alanına geliyorlar. İlk defa orada tanışıyorlar
evet,
işçilikle.
Evet, öyle bir durum var. Bir de ev geçindirme gibi bir şeyleri, yani şöyle, evin içinde ek gelir gibi görülüyor kadının getirdiği para. Bundan kaynaklı da zaten üzerinde bir çekiniklik, bir baskınlık durumu var kadında. Hani bir sinmişlik durumu var. Yani kendisini bir birey olarak göremiyor açıkçası.
Peki kadın olmaktan öte herhangi bir taciz ve benzeri gibi bir durumla karşılaşıyor mu? En azından siz öyle gözlemleriniz oldu mu?
Cinsel taciz gibi bir durum mu?
Cinsel taciz olabilir, mobbing olabilir. Yani bizzat yapılan hani örnekler var mıdır?
Yani şöyle, iş yerinde az önce bahsettiğim psikolojik taciz ve mobbing has safhada. Hani cinsel tacize o iş yerinde rastlamadık. Ama birçok iş yerinde zaten haberlerini alıyoruz, duyuyoruz. Yani o iş yerinde de taciz ve mobbing, psikolojik taciz ve mobbing daha ağır basıyordu. Yani şöyle, sistemli bir şekilde bir kişinin üzerinde sürekli baskı kuruyorsunuz. Bir iş yavaş gidiyor ya, ustabaşı yanınızdan geçiyor. Bu iş de bir bitmedi, niyeyse. Yani işçiye sürekli bir korkuyu dayatıyor. Aslında şöyle bir durum var. İktidar da aynı şeyi yapıyor. Yani 2 yıl önce maden işçileri kadro istemek için Tayyip Erdoğan mitingine gidiyorlar. Ve Tayyip Erdoğan şöyle diyor. Siz kimsiniz? Size işi ben verdim. Yani o işçinin durumunu düşünebiliyor musunuz? Ya da görme engelli bir vatandaş yine bakanın bir tanesine gidiyor, diyor iş yerinde yaşadığım şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakan diyor ki senin gözlerin görmediği halde biz sana iş vermişiz, ne istiyorsun?
Peki siz daha örgütçü bir işçisiniz. Patron iddiası öyle.
Evet, patron iddiası.
Yani diğer kadın işçiler bundan dolayı sizden uzak mı duruyor, yoksa sizinle diyalogları nasıl?
Yok, gayet iyiydik biz İyi. Kadın işçilerle. Hatta şey, yani seviyorlardı da, sayıyorlardı da bir yerde aslında. Çünkü şey yapıyor, yani burada kesinlikle ön plana çıkarmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama işte ya sen konuşabiliyorsun. Hani birçok şeylerini aslında söyleyebiliyorlardı. Yani şu konuyu bir açsak mı? Şu konuyu bir konuşsak mı? İşte çay parası meselesinde mesela. Çok basit bir mesele bu. Hani şey yapıyor ustabaşı size. Ne demek vermiyorum, vereceksin demiyor. Az önce sizin de örnek verdiğiniz gibi seni dışlıyor. Ya kendi topluluğu var, seni o topluluğun dışında hareketleriyle, imalarıyla dışlıyor, reddediyor seni. Evet.
Kadın erkek oranı nedir sizin çalıştığınız alanda, en son çalıştığınız alanda?
Bizim çalıştığımız katta herkes kadın. Herkes ustabaşı kadın. Da, şef de, sadece 2 tane temizlik görevlisi var erkek.
Ben ustabaşı depoda deyince kafamda erkek olarak kodlanmıştı.
Yok değil. Kadın.
Genelde ustabaşı erkektir ve her türlü evet. baskıyı yapar. Yani genel demek ki sömürü çarkı içerisinde kadınlar da baskıyı, iktidarı temsil edebiliyorlar sınıfsal
evet,
ilişkiler içerisinde.
Ki.
Bu yeni oldu. Şimdi son 1 dakikamız. Son 1 dakikada ben yine Songül'de devam edeceğim ama başka sizin alanınızla ilişkili işten çıkartıldınız. size mesela bir baskı polis açısından genel anlamda orada adli bir baskı gerçekleşti mi? Yoksa sadece işinize son mu verildi?
Sadece işime son verildi.
Peki başka iş yerinde çalışma şansınız nedir? Şimdi orada bundan dolayı çıkartıldığınızda patronlar arasındaki örgütlülük geniştir bizim bildiğimiz.
Evet, tekstilde düşük. Yani Ankara'da tekstil zaten çok gelişmiş değil. Hani bir belli çevrede var, Balgat çevresinde var. Yani oradaki patronların da ve işçilerin de sirkülasyon çok fazla ya. Bir işçi oradan çıkıyor, oraya giriyor. Zaten sigorta yok, hani bir güvence yok, bir şey yok. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Yani işçiler de birbirlerini tanıyorlar, patronlar da birbirlerini tanıyorlar. Ve böyle olunca senin çıkış nedenin zaten orada çabuk yayılıyor.
Anladım. Yeni iş bulma sorununuz var şu
Aynen
anda.
Aynen öyle.
Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bir sonuçta biz Habersen ve TRT RTÜK'ü konuşmaya devam ediyoruz. İşçilerin sorunları daha bir ağır. Tabii ikisi birbiriyle kıyas olunmaz, yarıştırılmaz ama her iki alandan da çok önemli gelişmeler var. Kısa bir aradan sonra Anka'da buluşacağız. Yoldan ayrılmayın. Anka ile yola devam ediyoruz. Konuklarımız Burak Ustaoğlu, Habersen Genel Sekreteri ve işçi arkadaşımız, işçilerden Songül Doğan. TRT'yi konuşmaya devam edelim Burak Bey'le. TRT'de sadece personele yani emekçilere yönelik bir baskı durum mu var yoksa başka gelişmeler de var mı?
703 nolu KHK ile başka gelişmeleri zaten net bir şekilde ortaya koydu. Ne oldu? Yönetim kurulu artık şu söyleniyor açıkça. Her şeye genel müdür karar verecek. Yönetim kurulu sadece noter gibi onaylayacak. 3 ayda bir toplanıyorsa hele hele böyle bir hızlı değişim, oluşum içinde olan bir kurumda ve şirketleşmenin önü açıldı demiştik. Ne yapacak? TRT bu kadar insanı çıkardıktan sonra yeni istihdam modeli çıkardı kendi içinde. Özel hukuk hükümlerine tabi personel. Yani bu insanlar bundan sonra TRT'ye girenler özel hukuk hükümlerine tabi personel olarak girecek. İşçi statüsünde çalışacak. Yani 657'nin tüm o kazanımlarına eleştirdiğimiz 657'nin ne yazık ki bizim yetersiz bulduğumuz kazanımları da kaybetmiş olacağız artık TRT'de. TRT'de başka neyi değiştirdiler? TRT'de çok ciddi bir şekilde bir anlayışı değiştirdiler. Şu, bundan sonra TRT'de 703 nolu OHAL ve CBK'ların da verdiği şeyle disiplin cezasının işlenip işlenilmediğine genel müdür karar verecek. Herhangi bir disiplin cezasının.
Bir kurul değil, bir kişi mi karar verecek?
O verecek çünkü şeyde çok net bir şekilde sözleşmede yazıyor. Disiplin cezasının işlenip işlenilmediğine genel müdür karar verebilir diyor. Yani çok komik şeyler de var. Mesela akli İşe girecek olan personelin akli dengesi yerinde raporunu artık istemiyor, bunu beyan edebilecek. Yani benim akli dengem yerindedir beyanınız yeterli olabiliyor.
Yani.
Ya hangi deli kendine deli der? Ben... Şimdi bunun gibi bir sürü şeyler var. Fakat TRT'deki esas bizim şu sıra, çok net bir şekilde söylediğimiz ve sesimizi yükselttiğimiz TRT kamu hizmeti yayıncılığından her gün uzaklaştı. Ve bu yeni bir şey değil. Bakın 1968'lerde dergilerde TRT'ye karşı demokratik platform 1968'lerde 78'lerde yazılmış. Düzeltiyorum. 78'lerde de varmış bu. TRT'nin o siyasi baskı TRT'nin üzerindeki sahibinin sesi olma baskısı. Ama TRT kamu hizmeti yayıncılığından vazgeçemez. Çünkü halk tarafından finanse ediliyor.
Yani TRT'nin en eleştirilen zamanlarında da bakıyoruz, görüyoruz. Mesela bir Dadaloğlu türküsü söyleniyor. Ya da genel anlamda muhalif şairlerin program yaptığını görüyoruz. Yani çok baskılı zamanlarda bile tırnak içinde bir kamucu yanı var ama şimdi sanki sadece ve sadece bir havuz medyası, eski Samanyolu şimdinin AA haberi kıvamında bir şey var. Bu arada size cevap verirken hangi deli kendine deli der dediniz. Ben de ben dedim, cümlem yarım kaldı. Ben kendime veli derim diye söyleyecektim. Aynen.
Şimdi TRT'de bu havuz medyası zaten dışarıdaki özel medyaların hepsi tek tek satın alarak bir tek sesliliğe girdi. Sadece görsel medya mı? Hayır. Yazılı medyada. 9 tane gazete aynı manşetle çıktı bizim ülkede. 9 gazete aynı manşetle çıkıyor. Ve o 9 gazetede 14 köşe yazısı ilk paragrafları aynı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bunlar hepsi bir tesadüf değil. Bunların hepsi bir toplum mühendisliğidir. Toplumda algı yaratmaktır. Ve TRT'de de var olan insanlar artık liyakatın yerini biat almış bir şekilde ünvanlar alırlarsa, biatı ne kadar kudretliyse, ünvanı o kadar hızlı alıyorsa, TRT kamu hizmeti yayıncılığından da, TRT yayıncılık ahlakından da, etik kurallardan da, evrensel kurallardan da hızla uzaklaşmaktadır. Biz bunun için özellikle Habersen olarak özerk, demokratik ve katılımcı bir TRT mücadelesini hep verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ha, ben genel sekreterim diye benim basını bilgilendirme, şu an olduğu gibi sizi bilgilendirme hakkım var. Bu bana İLO sözleşmesiyle verilmiş, bu bana Cumhurbaşkanı Başbakanken yayınladığı genelgeyle verilmiş. Bu sendikalar kanununda da var. Ama ben burada bu konuşmaları yapıyorum diye kurumda neden bunları konuştum diye hakkımda soruşturmalar açılıyor.
Siz sendika adına konuşuyorsunuz. Tabii ki. Yine soruşturma açılıyor.
Tabii ki. Ve onlara şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bu açıklamaları genel sekreter yapıyor. Burak Ustaoğlu yapmıyor. Ama sen Burak Ustaoğlu'na soruşturma açıyorsun. Burak Ustaoğlu TRT çalışanı. Baskı her şekilde yapılıyor. Tıpkı benim kardeşime o ustabaşının ötekileştirilmesini patronun emriyle yapılıyor bu ama.
Evet. Peki benim kardeşime tekrar dönelim.
Merhaba.
Ekonomik kriz var. Epey de hissediliyor. Ben Çorlu'da tanık oldum. Birçok kallavi kurum ya da şirket batmayla karşı karşıya. Bunu siz işçiler ne oranda yaşıyorsunuz? Bu size nasıl yansıyor? Sizin son çalıştığınız yerden de ziyade genel olarak sanayide işçilerin ekonomik krizle ilişkili yaşadığı sorunlar, işten atılma ya da başka sorunlar var mı?
Var. Şimdi şöyle Ostim'den örnek vereyim. Ostim'de birçok yer işi durdurmuş, bırakmış durumda. Yine Türk Traktör'den üretim zaten gitgide düşmüş ve birçok işçi işten çıkarıldı. Arçelik sözleşmeli aldığı işçileri 500'e yakınını çıkardı. Zaten 500 kişi falan almış. Yani 40 kişiyi falan kadroya almış. Geri kalan onlar da muhtemelen sendikanın akrabası, sendikacıların. Geri kalanını çıkarmış. Tekstile geldiğimiz zaman da şöyle bir durum var. Yani şimdi Parantez diye bir fabrika var. Buranın patronu Parantez'i kapatıyorum diyor. İşçilerin maaşlarını bile vermeden kovuyor, çıkartıyor. İşte ne tazminatları ne maaştır hiçbir şey yok. Başka bir isimle tekrar açıyor. Yani krizi bahane ederek aslında birçok şeyden, işçiden aslında kar yapmak, işte onların maaşlarını vermeyerek, tazminatlarını ödemeyerek kar yaparak fabrikayı taşıyor.
Aslında yeni bir Concordato isimli bir iflas sistemi var. Benzer biçimde ona başvuruyor galiba patronlar.
Yok, o direkt kapatıyor.
Yani alacaklarını, işçilerin alacaklarını vermiyorlar. Burada da bir kapatma ve yenisini başka yere taşıma.
Aynen öyle. Zaten tekstilde birçok patron, birçok firma bu şeyi yapıyor. Yani zamanında bu tekstil ağlarının fason firmalara verdiği işte fason firmalar da aynı şeyi yapıyor. Zaten orada çalışan işçiler sigortasız çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. O işçilerin maaşlarını bile vermeden direkt kapatıyorlar.
Bu nitelikli dolandırıcılık diyorlar buna hukukta. Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum.
Yani. Aslında aynen öyle. Yani bir fabrikada gece yarısı gidiliyor. Oradaki makineler alınıyor. Çıkartılıyor. Yani işçiler geliyor. Bomboş fabrika. Yani patron kendi fabrikasını soymuş gitmiş yani. Ekolde de aslında hani işçi çıkarmıyor. Şey yapılıyor mesela. Journey diye bir fabrika var. Suriyeli işçileri getirmişler. Yine onlar da güvencesiz. İşte parmağını makineye kaptırıyor. Sus, sakın söyleme, seni buradan kovarım. Ya da işte diğer işçilere bakın Suriyeli getiriyorum, sayıları çoğalır, haberiniz olsun. Aba altından sopa gösteriyor.
Peki,
yani.
Peki onlar size göre daha az fiyata mı çalışıyorlar?
Tabii ki daha az.
Sigortasız?
Yani çoğu fasonda çalışıyor. Hani orada yatıp kalkan var. İsteyer bölgesinde fason firma çok fazla. Yani 700 liraya, 800 liraya, belki karın tokluğuna, o bile değildir. Yani Sementa'da yine aynı şekilde Suriyeli işçi alımı çok fazla. Bu sefer Türkiye'li işçi ya hem orada şey yapıyor aslında, başka bir Suriyeli düşmanlığını geliştiriyor, pekiştiriyor. Hem de şey yapıyor yani, bu işsizliği şey yap, Suriyeli alıyor daha ucuza, kendi karına. Diğer işçiler bu sefer Suriyelilere düşman oluyorlar, işten atılıyorlar. Ekol'de de Suriyeli işçi yok ama şey, sürekli bir işsizlik korkusu var. Sürekli.
Peki yanınızda bir sendikacı var. Siz sendikalı oldunuz mu?
Ben sendikalı oldum.
Hangi sendikayı?
Türk Metal'e üye oldum. Hatta şey, Arçelik'te çalışıyordum ben. Yine tacizle mobbing örnek vermek gerekiyorsa şunu diyebilirim. Arçelik'te ustabaşı bir işçiye hadi hadi diyor ve işçi orada sinir krizi geçiriyor. Bayılıyor. Sonrasında şikayetçi oluyor. Ve sendika gidip işçiyi tehdit ediyor. Şikayetini geri al.
Zaten Türk Metal'e biz sana... sendika demiyorduk eskiden. İşveren sendikası
yani,
gibi bir şey.
Sarı sendika, aynen. Yani şikayetini geri al, yoksa bunlar bunlar olur. Yani seni burada barındırmazlar. Bunu diyor sendika işçiye.
Kaç liraya asgari ücretin üzerine mi imza atıyor sendika Türk Metal sözleşmelerde, toplu sözleşmelerde?
Yani bu seneki... Yani... Şu son süreçteki sözleşmeyi bilmiyorum ama normalde öyle yapıyor, evet.
Yani sendika olmasa da olur değil mi Burak Bey bu durumda?
Şimdi sendika olmazsa olur mu? Her çalışan benim bu arkadaşım gibi dirayetli olsa, biat etmese, o zaman sendikasız örgütlenme yolunda bulur. Ama şu an ne yazık ki var olan sistem örgütsüzlüğü yok ediyor. Yani bireysel mücadeleyi yok ediyor. Tek sadece örgütlü mücadeleler artık bir kazanım için bir şey çatlak bulma yollarını seçiyor. Hukuk bireysellikte artık işlemiyor. Bakıyoruz, görüşmeler bireysellikte işlemiyor. Çünkü çok rahat bir şekilde kamuda da böyle, özelde de böyle. Patron edasıyla ötekileştirebiliyor veya sizi çok garip bir dil kullanarak kamuda, orası pazar yeri değil, devlet dairesi. Ama
kamuda şu da var, ama zorla sendika üyesi yaptırıyorlar sizi. Mesela memur sen üyesi olmak zorundaymışsınız gibi bir hava var.
Şimdi rivayetler var. Hani buradan bazı şeyleri çok net bir şekilde söyleyip de tövbet altında da bırakmayalım ama rivayetler var. İşe başlarken ki evrakların içine mesela PTT'de üye formları da veriliyor. Niye? Direktman o insan hiçbir şey bilmeden işe başlıyormuş gibi imzaladığı evraklarda birden bilmem ne sendikasına üye oluyor. İşe başlar başlamaz.
Yani Franco'nun icadı bu zorunlu
aynen,
sendika.
Aynen.
Korporatörizm diyorlar faşistler.
Ve şeye baktığımızda ben bir TRT'yi çok hızlı bir şekilde bir toparlamak istiyorum. En son yakın tarihte de burada emekçi kardeşimiz TRT Avrupa'da da eş zamanlı bir basın açıklaması yapmak istedik. İzmir'de, İstanbul'da, Diyarbakır'da ve Ankara'da eş zamanlı basın açıklamaları yapılacaktı. Fakat Ankara'daki basın açıklamasına arkadaşlar da oradaydı. Hatta saldırıya da uğradılar. Yol TV'nin muhabiri. Görüntülerin silinmesi istendi. Daha biz indik. En doğal ekmek kazandığımız kurumun önünde bir basın açıklaması. Uluslararası bir yapacağımız bir basın açıklamasıydı çünkü bu. Eş zamanlı yapıyoruz. Hemen bizi gözaltına aldılar. Beni. Ve arkadaşlarıma da polis ciddi bir şekilde bir darp uyguladı. Neyin korkusu bu?
Peki bir basın mensubunun aldığı görüntüyü sildirmek, hani aldırmamak suç galiba da, ben tam bilmiyorum.
Evet.
Ama aldığı kamusal alanda çekilmiş bir görüntüyü sildirmeye çalışmak nasıl bir durum?
Bunun adına biz faşizm diyoruz.
Yani onu yapan polis şefi de faşizm
uygulamış oluyor. Biz buna faşizm diyoruz. Çünkü hak, hukuku hiçbir şekilde sen uygulamazsan ve bunu göz ardı edersen, bu faşizmin ve tek adamlığın çok ciddi bir şekilde göstergesidir. Bunun adı faşizmdir. Sokakta, Ankara'da en demokratik, anayasal hakkımızı kullanamıyorsak bunun adı faşizmdir. Başka bir şey değildir.
Bildirinizde muhtemelen şu buradaki bildiriydi değil mi? Bu bildiri.
Yok, o Nisan ayında çıkardığımız bildiri. Bu daha geçtiğimiz ay yaptığımız basın açıklaması. O basın açıklamamız burada var. Daha sonra da yaptık zaten basın açıklamamızı. Ama basın açıklaması değil, basın toplantısı şeklinde yaptık. Çünkü gözaltına alınmıştım. Daha sonra ben gözaltından kabahatler kanununa göre para cezası uygulanıldı. Bırakıldık. Ondan sonra da sendikamızda gittik. Biz yine sözümüzü söyledik. Biz yine diyeceğimizi dedik. Rütük ne yapıyor şu an? Rütük kime bağlandı, ilgilendirildi? Kültür Bakanlığı. Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi Başkanlığı'na niye ilgilendirilmedi? Hayır, Kültür Bakanlığı. Rütük'te de bir oyunlar dönüyor. Çünkü anayasal bir koruma var Rütük üzerinde. Net bir şekilde bir oynama yapamıyorlar. Çünkü diğer medyayı da denetleyecek yer ya Rütük. Ama şu an Rütük tıpkı polisin dışarıda Ankara'da uyguladığı tavırla aynı doğrultuda muhalif basının üzerine uyguluyor. Bugün Fox TV'ye, Halk TV'ye dünya kadar ceza kesildi. Peki, tamam. Varsa cezası, suçu kes cezasını. Peki, Akit TV'de, peki. TRT Çocuk'ta İstanbul muhafızlarında yapılan subliminal mesajlarda, peki A Haber'de, peki TGRT Haber'de,
ben onu yaşadığımı söyleyeyim. A Haber'de benim fotoğrafımı koyup seçim zamanında işte Veli Saçılı'nın terör geçmişi diye böyle şey suçlu göstermeler. Yani bir adayı böyle göstermeler var. Bu arada bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
Dünya kadar bu kanallar hakkında dosyalar varken, bu dosyalar sümen altlarında biriktirilirken, bugün muhalif basının bir lafını bile yanlış lanse edip dünya kadar ceza kesiliyorsa artık bir düşünün.
Bir Anka programına bir ara vereceğiz. Aradan sonra Songül Doğan ve Burak Ustaoğlu ile konuşmaya devam edeceğiz. Yoldan ayrılmayın. Anka ile yola devam ediyoruz. İşçi arkadaşımız Songül Doğan'la devam ediyoruz. Birçok sorundan bahsettiniz. Birçok sorunun yanında bir de örgütlenme şart, değil mi? Eğitim şart dediğimiz gibi.
Tabii ki
aslında işçiler şart. Açısından da örgütlenmek şart. Yani siz ne öneriyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz?
Ben bizim deneyimimizden bahsedeyim isterseniz. Şimdi iş yerinde böyle böyle uygulamalar var. Taciz ve mobbingin has safhada olduğu bir iş yeriydi. Ve buna karşı işçiler gerçekten çok huzursuzdu. Yani şöyle, bir işçi bir hata yaptığında, ya ben hata yaptım, şimdi gelip bana bağıracaklar diye ağladığını biliyoruz o işçinin. Ve yanına biz gidip teselli ediyorduk. Yani bu senin hatan değil. Hani sen neden böyle ağlıyorsun? Neden kendini bu kadar ezdiriyorsun bu insanlara karşı? Ya da işte bu ağlayan tek işçi de değil yani. Fabrikada her gün, iki günde bir, işte köşe başlarında ağlayan kadınlar var. Ustabaşı ve şefin baskısı yüzünden. Yani durum böyle olunca biz de artık fısıldaşmalar mı? Hani yavaş yavaş rahatsızlıklarımızı dile getirmeler. İşte tuvalet temizliği sırasında bu bizim görevimiz değil. Ya da işte biraz da şeyden ilham aldık. Üçüncü havalimanı işçilerinin direnişinden. Yani orada taleplerden bir tanesi tahta kurulları gitsindi. Tahta kurulları yok edilsin. Hani tahta kurullarına müdahale edilsin. Ya bu talep bize o kadar şeye geldi ki. Yani çok masumca geldi aslında. Bir insan tahta kurusu yüzünden uyuyamıyor. Bu bir işçi. Ve bunun karşılığında direnişe geçiyor. Ve karşılığı hapis oluyor. Yani somut bir şekilde bu diyemeyiz elbette ki ama bu bizim içimizde büyük bir yer edinmişti. Bundan kaynaklı da biz işte ara sıra çay molalarında ya da akşamları yemeklerde şurada burada. Yani dedik hani bu bir sorun. Biz buna karşı birlik olmak zorundayız. Birkaç kişinin oluşturduğu bir kısmen bir birlik oluşturduk. Bunun karşısında bir avukata gittik. İşte biz iş yerinde taciz ve mobbing uygulamalarına maruz kalıyoruz. Bunun karşılığında biz ne yapabiliriz? Bunun yasal bir yaptırımı var mı? Yani avukata örneklerden bahsettikçe o da şaşırdı. Ya dedi, orası gerçekten incelenmesi gereken bir yer. Siz nasıl şartlar altında yaşıyorsunuz ve Ekol dünya markası, hani dünya çapında tanınmış bir marka. Ve hani şeyden de bahsettik yani, zaten dünya çapında tanınmış ne kadar marka varsa oranın, o markada çalışan, fabrikasında çalışan işçilerin durumu o kadar vahim oluyor. Bu LCY2 de bu şekilde oluyor. Yani LCY2'dekilerin yarısından fazlası Suriyeli ve asgari ücretin altında çalışıyorlar bu insanlar. Yani bizim durumumuz da aslında çok da farklı değil. Neyse, avukat yani şey dedi. Yani sizin yaşadığınız evet %100 bir taciz ve mobbingdir. Sizin buna karşı birlik olmanız gerekiyor. Birliğinizi korumanız gerekiyor. Ve en önemli şey, sizin maruz kaldığınız bu uygulamaları gün be gün yazın. İşte not alın ki unutmayasınız ve yine en önemli şeylerden bir tanesi, birbirinize şahit olun. Yani biri birine mi bağırıyor ustabaşı? Hemen gördünüz mü? Gidin yanına. İşte arkadaşınıza sahip çıkın ve birliği koruyun. Yani
iyi bir avukatmış.
Evet, iyi bir avukattı. Biz zaten bunun bilincindeydik. Hani avukattan da böyle bir şeyin yasal yaptırımı olduğunu işte öğrendikten sonra daha bir birbirimize sarılmaya başladık açıkçası. İşte bunun da zaten somut örnekleri vardı. Ne oluyordu? Ustabaşı birine bağırdığı zaman biz hemen yanına gidiyorduk, sahipleniyorduk mesela. Yani bir klima kırılma mevzusu vardı. Bir yanlışlıkla bir klima kırılmış. Ki o klima da iş yerine şöyle geldi. Biz yazın sıcağında çok çok sıcakta çalışıyoruz yazın. İşçiler geliyor, 2 saat sonra sıcaktan dayanamayıp giden işçiler vardı. Öyle bir sıcak vardı. Ve defalarca klima istediğimiz halde bize klima gelmedi. Yani patron çıkıyor dalga geçercesine. Yok ya, burası gayet iyi deyip iniyor ama bir daha çıkmıyor. Çünkü sıcak. Kendisi de duramıyor. Ve bunun sonucunda kesim makineleri bozuldu. Bir gün patron yukarıdayken. Adam bunu görüyor. Makinelerin bir tanesini tam karşısına yerleştirmek üzere 2 tane klima getiriyor.
İşçilerin bozulması, sağlığının bozulması önemli değil.
Tabii ki değil. Makinelerin bozulması. Bozulmaması lazım onun için. Üretimin devam etmesi lazım. Yani klima kırılıyor ve ustabaşı 3 tane arkadaşı çağırıyor. Siz kırdınız. Bunu siz kırdınız ve kırdığınızı da çok iyi biliyorsunuz gibi bir... Hani biz orada yani dedik, sen bu kanıya nasıl vardın? Yani sen bizi bu şekilde suçlayamazsın. Bunun üzerine o birlikten arkadaşlar olaya müdahale ettiler falan. Yani biraz olay orada patlak verdi açıkçası. Hani ustabaşı ne oluyor dedi. Siz burada bir birlik mi kurdunuz? Hani bize karşı mı şey yapıyorsunuz? Ya da bu arkadaşınızı niye savunuyorsunuz? Arkadaşlarımız da orada şey dedi. Yani bu arkadaşları siz haksız yere suçluyorsunuz. Suçlayamazsınız. Bu yüzden savunuyoruz. Zaten olay ondan sonra patlak verdi. İşte mola zili çaldığında insanlar molaya çıkmıyorlar. Çalışıyorlar. Yani öyle bir şey vardı. Molaya çıkarsan göze batıyordun orada. Biz molaya çıkıyorduk. Bu birlikteki arkadaşlar. İşte atıyorum çay parası zaten vermemeye karar verdik. Vermiyorduk. Yani yemekhanede masalar ayrı ayrıydı. Birleştirip oturmaya başladık bu sefer masaları. Yani şeydi, hani birlikte olalım, beraber olalım. Her öğlen masaları birleştirip öyle yemek yiyorduk. Ve bu da ustabaşının dikkatini çekmiş ve bir tane arkadaşa gitmiş şey diyor. Burada diyor ters giden bir şeyler var diyor. Mola zili çaldığı zaman insanlar işi bırakıyor diyor. Neden diyor. Evet, ne kadar şey, absürt bir durum değil mi? Mola zili çalmış ve biz işi bırakıyoruz diye dikkat çekmişiz. Yani böyle bir durum vardı. Hani birlik bu şekilde biraz göze battı. Açıkçası şey de yapmak lazım. Bir birlik oluşturuyoruz bu konuda. Biraz gizliliğe de önem vermek lazım. Bizim o konuda bir hatamız oldu. Yani çok fazla şey yaptık. Biraz gösterdik kendimizi. Bunlar da ister istemez bu işin farkına vardılar. Hani bu şekilde.
Ama herhalde gizlilik buna... diyorsunuz da hani temel haklarınızı istiyorsunuz. Mola zili çalınca molaya çıkmak istiyorsunuz. İşte, bunun için bile gizli olmak zorundasınız.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani şu anki süreçte bunu bile birlik olup ve gizli bir birliktelikle yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşçilere bu maruz görülüyor. Yani sonrasında artık dikkat çekiyor ve şey var ya, iktidarın ve patronların sürekli bir kişiliksizleştirme, kimliksizleştirme politikaları var. Şimdi çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir baba var. Ya da maaşlarını alamadıkları için, TOK işçilerinden bahsediyorum, çatıya çıkan işçiler var. Bu kimliksizleştirme politikası bu işçilerin üzerinde işe yaramamış. Ama maalesef işe yarayan da var. Bizim birliğin içinden birisi bu politikadan fazlasıyla etkilenmiş olacak ki Yani gitmiş bir şekilde söylemiş usta başına ve benim adımı veriyor. Onun sonucunda ben işçileri örgütlüyorum diye 20 kişinin önünde işten atılıyorum. Zaten başta bahsetmiştim, imza falan atmıyorum. Gidip dava açacağımı zaten söyledim. Benden bir hafta sonra da iki işçiyi daha kriz gerekçesiyle işten atıyor ama diyor ki asıl neden aslında sizin bunlara sesinizi çıkarmanız. Yani tamam. Kriz biraz daha işin bahanesi olmuş oluyor aslında orada.
Hakkınızı istemek aslında önemli bir suç. Peki buradan Burak Bey'e dönelim. TRT'yi konuştuk. Rütük'e biraz değindik. Siz telekom alanında da örgütlüsünüz. Evet. PTT'de de örgütlüsünüz.
Telekom'da örgütlüydük.
Aslında telekom büyük oranda bir yolsuzlukla batırılmış durumda değil mi? Ve peşkeş çekilmiş durumda aslında.
Yani peşkeş çekildi. Bir de onun zararını şu an tamamen emekçilere ve işçilere yükleniliyor. Yani biz bu konu hakkında basın açıklaması da yaptık. Bu halkın öz gücüyle kurduğu bu kurumlar, bu halkın kurduğu bu kurumlar satıldı, özelleştirildi. Ve biz dedik ki o dönemler çıkıp bu özelleştirmelere, şunlara, bunlara hepsine karşı geldiğimizi ve neden karşı geldiklerimizi tek tek madde madde söyledik. Özelleşecek, güzelleşecek dedi bazı arkadaşlar, kendilerini sendika olarak adledenler ve meydanlara çıkmayı da siyasi kariyerlerini bitirir eğer ben bu özelleştirmeye karşı gelirsem diyerek meydanlara da çıkmadılar. Bir biz çıktık, karşı geldik. Ne oldu? Telekom ödenmeyen his parasına karşılık hisseleri şu an Devlet Bankası'nın ve İş Bankası'nın şeyine geçti. Hisselerine karşılık. Kim ödeyecek
yani
onu?
Bankalar el mi koydu? Onu yanlış anlamadım değil mi?
Alacağına karşılık bankalar aldı. Ama neyle övünüyorlardı? Yabancı sermayeye sattık, ülkeye para getirdik diye övünüyorlardı. Ve bu ülkenin en büyük özelleştirilmesidir telekom. Ve yine geldi, yerli sermayeye o hisseleri verdi zararına. Zararına, çünkü şöyle 10 senelik, 12 senelik telekomun, daha basit anlatalım mı? 12 sene ben sizin evinizde oturuyorum. Kira ödemiyorum, elektrik ödemiyorum, telefon ödemiyorum. 12 sene sonra da diyorum ki, al kardeşim evini geri. Bir ev verdim, bir ev aldın diyorum. Telekom'da bu yapıldı.
Sadece bir ev, sanki ortada bir ev de kalmamış gibi görünüyor.
Tabii ki kalmadı. O... Yağmalandığı için, boşaltıldı, gayrimenkulleri yağmalandı, satıldı. Bir sürü yatırım yapılıp verilmesi gereken o altyapılar yapılmadı.
Yani siz benim evimi aldınız, al kardeşim arsanı.
Aynen.
gibi bu, bir durumla karşılaşıyoruz.
Yani ve telekomdaki bu patlama, özelleştirme, elinde patlama, şu an varlık fonu. Şu an özelleştirilmiyor. PTT gibi kurumlar özelleştirilmiyor. Ama varlık fonuna devrediliyor. Ve varlık fonu diğer ülkelerde gelir fazlalığından kurulan bir fondur. Bizde de borç alabilmek için teminat gösterilecek yer haline geldi. Yani bir şekilde şeye vereceğiz, rehineye bırakacağız bu kurumları. Ve şu an varlık fonu denetimsiz bir kurumdur, fondur. Tamamen saraydadır. Tıpkı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü lav edildi. Benim şu an gazeteci arkadaşlarım sarı basın kartlarını, ki sarı basın kartı mesleki bir karttır, meslek örgütleri tarafından verilmesi gerekir ama şu an saraya bağlandı. Sarı basın kartı değil, artık adı sarayın kartıdır. Ve saray muhalif hiçbir şey, 933 sanırım yanlış hatırlamıyorsam, sarı basın kartını iptal etti.
Keyfi olarak
bunu... Keyfi olarak. İstediğine verecek, istediğine vermeyecek. Tıpkı Rütü'nün keyfi olarak beklettiği dosyalar istediği kanala cezaları yağdırıp bir sürü küfürlü, sinkaflı lafların söylenilen cezaları, dosyaları da sümen altında tutulduğu gibi.
Ben sizde iyi bir benzetme yaptınız varlık formuyla ilişkili. Rehinci dediniz.
Evet.
Aslında yaklaşım olarak tam doğru. Normalde benim bir telefonum var 2000 lira ederinde ama sizden 500 lira borç istiyorum. Size telefonumu veriyorum.
Evet.
Sonra eğer telefonumu geri almak istersem onun fazlasıyla bedelini ödüyorum. Yani burada bir zenginlikten doğan bir varlık fonu yok. Aslında rehin bırakılmış bir mal var elde, öyle görünüyor.
PTT'ye soralım buradan. Buradan PTT'ye soralım. Şu sorunun cevabını versin. Çok net ama. Veremeyecekler. Ticari sır diyecekler. Sizi ilgilendirmez diyecekler. PTT varlık fonuna devredildikten sonra kendi bünyesinde kurduğu şirketlere kaç lira para aktarmıştır? Kaç trilyon para aktarmıştır?
Sorsak cevaplayacak.
Gelmeyecek. Vermiyorlar. Çünkü oradaki o usulsüz para aktarmaları çok net biliyoruz.
Peki denetleyecek bir kurum var mı bunların?
Yok. Çünkü varlık fonu denetim dışındadır. Sadece saray denetler.
Zaten yönetici saray.
Evet. Yani kendi müfettişi kendidir.
Bu hakkaniyetli bir durum değil.
Ya bu hakkaniyetli bir durum olması zaten imkansız Veli Bey. Bakın bugün sadece kamudan örnek veriyorum. Ama şöyle bir düşündüğümde de kızıyorum. Neden? Ya Nazım çok güzel söylemiş. Yani suçun çoğu da senin be kardeşim diye. Çok sessiz durduk. Çok suskunlaştırıldık. Ötekileştirildik. Özelde de, kamuda da insanların üzerine çok ciddi baskılar var. Ve bu insanlar artık bir şey söylemeye korkuyor. Şükür edebiyatı yaptırılıyor bu insanlara. Şükür et ki burada çalışıyorsun diyorlar. Şükret ki bak 2 milyar 20 alıyorsun. Şimdi arttırdılar. 2 milyar 20 alabiliyorsun. O da verdiği 2 milyar 20'yi arkadaşım bak ne diyor? Benden tuvalet kağıdı olarak, çamaşır suyu olarak, şu olarak, bu olarak çalıştığı firma geri almaya çalışıyor. Sömürü düzeni hakim olmuş. Bugün kamu patronlaşmış, işçileri özel sektörde nasıl sömürüyorsa kamuda da sömürüyor emekçileri. Elinden geldiği kadar da bunu yapacak. Ne zamana kadar? Biz işçi demeden, biz Kürt, Türk, Çerkez, Laz, şu, Alevi, Sünni demeden kol kola girip ne zaman biz o kol kola girip buradayız demediğimiz sürece ve özgürce hepimizin birbirine en ufak bir şekilde samimiyetsizliği dışlayarak o kollarımızı birbirimize geçirip kilitlenmediğimiz sürece biz mahvolmaya mecburuz.
Peki kilitlenmeden ve örgütlenmeden bahsediyorsunuz ama bir taraftan OHAL döneminde özellikle Habersen büyük bir kitle kaybetti, üye evet. kaybetti. Bu sayı nedir tam olarak söyleyebilir misiniz?
Şu an 36 arkadaşım açıktaydı. Görüşmelerle bu arkadaşlarımızın hepsini işbaşı yaptırdık bir kere. Onu başta bir söyleyeyim. TRT'de hemen bakarak net bir rakam vereyim. TRT'de 9 personel ihraç edildi. Basın yayın enformasyondan
Habersen üyesi 9.
Evet. Basın yayın enformasyondan 1. PTT'de var. RTÜK'te yok. Yalnız bunu biz hep böyle söylüyoruz. İnsanlar şöyle algı oluşuyor. İşte bu 15 Temmuz'dan sonra sadece KESK'ten ihraçlar oldu zannediyorlar. Niye? Bu insanlar için tek hukuki yolla ve dayanışmayla bu insanlarla uğraşan, geri işine dönmesini uğraşan sendika olduğu için 130 bin kişi ihraç edildi. 107 bin kişisi devlet KHK'larıyla ihraç edildi. 23 bin insan kurum disiplin kurullarıyla ihraç edildi. Ve bunlardan sadece ve sadece 3900 küsürü KESK üyesidir.
Ben Songül Doğan'a dönmek istiyorum. Songül Doğan, şimdi siz örgütlenmek istiyorsunuz. Hı hı. Aslında örgütlenme temeliniz şu: paydos zili çalınca paydos etmek istiyorsunuz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyorsunuz. İşçilerin onurunun kırılmadığı bir ortam istiyorsunuz. Diğer taraftan da size şunu söylüyorlar. Biz size ekmek veriyoruz, siz bize ihanet ediyorsunuz. Ya, klima örneğinde olduğu gibi size ekmek mi veriyorlar, yoksa makinaları sizden daha mı önemli görüyorlar? Durum ne?
Şimdi bize ekmek vermiyorlar, biz onların ekmeğini veriyoruz. Hatta fazlasıyla veriyoruz. Ustabaşının şimdi bizim bu dişimizi gösterdiğimiz dönemde şöyle bir lafı oldu. Sizin patronunuz eli öpülecek adam. Yani bunu ortaya konuşuyor. Kişi kişi değil. İşte size ekmek veriyor. Siz gidin de şu karşı fabrikanın patronuna bir bakın. İşte nasıl davranıyor. Ya da işte aynı şeyi Arçelik, Koç için söylüyorlar. En büyük yerli sermaye bugün Koç. İşçi babası diye anılıyor. İşçilere ekmek veriyor diye anılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Erol Toy'un İmparator diye bir kitabı var. Okumuşsunuzdur.
Evet.
Yani kitapta Koç'un aslında nasıl koç olduğunu anlatıyor. Yani bir tane bakkal dükkanı var ve kurtlu peynirlerin kurtlarını ayıklayarak insanlara satıyor. O kalenin aşağısındaki mahalleden yoksul insanlardan çok az bir miktarda kiremitlerini alıp meclise kat kat fazlasıyla veriyor. Ya bu insanın uyanıklığı bir yerde göze çarpıyor ve bu insanın eline sermaye veriliyor. Sen al. Al bu ülkeyi yönet. Al bu ülkede fabrikalar kur, banka kur, şunu yap, bunu yap, palazlandır. Yani bir insanın eline böyle bir yetki veriliyor, sermaye veriliyor. Bu insan en büyük yerli sermaye olarak bugün karşımızda duruyor. Yani yalanla, dolanla, her türlü hileyle başa gelmiş bir insan bu insan. Şimdi siz söyleyin, bu insan mı bize ekmek veriyor, yoksa biz ekmeğimizi bu insana mı veriyoruz? Ya da bu insanın nezdinde bütün patronlara mı?
Sizin örgütlenmenizden de rahatsızlık duyuyorlar. Tabii siz taleplerinizi arttırınca yani sizin kulağınızı çekemeyecekler, onurunuzu kıramayacaklar. Buna karşı durduğunuzda da bir suç işlemiş oluyorsunuz.
Tabii onlara ki öyle. Göre. Yani şöyle diyor yani adam, ustabaşı aracılığıyla bunu söylüyor zaten. Aslında kendi fikri. Burada benim kurallarım geçer, işine gelmeyene kapı. Yani burada senin kuralların geçer de, yani iş yasasında da sonuçta bu konuyla ilgili maddeler var. Yani tuvalet temizlettirmek, çayın parasını almak, temizlik malzemelerinin parasını almak, bunlar bizim yapacağımız işler değil.
Yakın zamanda yeni bir iş bulabilecek misiniz? Kriz
yani
var.
Yani sanmıyorum. Sanmıyorum. Çok yeni iş başvurusu yaptım ama geri dönen olmadı. Zaten artık Balgat çevresine şu sıralar iş başvurusu yapmıyorum. Ama onun dışında dediğim gibi yani Ostim tarafı olsun, Sincan tarafı olsun birçok yer işçi çıkartıyor. İşçi alımının.
Uzun bir süre sizi evet. İşsizlik bekliyor gibi görünüyor.
Tabii ki öyle.
Son bir dakikamız var. Burak Bey, en son ne dersiniz? Kapatacağız.
En son diyeceğimiz şey şu. Bugün TRT'de uygulanan bu prototip yeni kamu hizmeti anlayışı, çünkü kamu hizmeti yayıncı anlayışı ve personel istihdam şekilleri yarın bugün tüm kamuda da uygulanacak. TRT bir prototiptir. Burada uygulanıyor yeni modeller. Tutacak, tutturacaklar ve diğer yerlere de bu nüksedecek. Tek bir şey söylüyoruz. Biz o sarı öküzü bu sefer vermeyeceğiz. Biz o sarı öküzü bu sefer verirsek, bu sefer altından kalkamayacağımız ciddi bir kazanım yitirimimiz olacak. Ve her ne şekilde TRT'yi, RTÜK'ü, PTT'yi savunmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız.
İşçiler asgari ücrete çalışıp sendikası çalışırken ses etmiyorken TRT'deki, devletteki çalışanlar niye bu kadar iş güvencesi var diyorlardı. Yani kötü örneği iyi örneğin ölümün yerine koymak istiyorlardı.
Mecbur ediyorlar.
Şimdi sanki tekstildeki ya da birçok sanayi alanındaki o iş güvencesizlik, baskılar ve benzeri durumlar kamuya da yansıyacak gibi görünüyor. Bunun için de kamu emekçilerine bir direniş. İşçiler zaten bir direniş ve mücadele.
Kurtuluş içerisinde. Yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbir
evet, çözüm gerçekten birlik olmakta.
Bugün ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bugün Anka programının sonuna geldik. İki öne çıkan konuyu söylemek istiyorum. Birincisi Songül arkadaşımızın söylediği, dedi ki klima bozuldu, biz talep ettik, zor şartlarda çalışıyorduk. Klima bizi etkilediğinde değiştirmediler ama makinalar bozulduğunda klimaları değiştirdiler demişti, dedi ve bugün gerçekten makinalar ya da kar hiçbir şekilde işçiden daha önemli değil. Biz bunu söylüyoruz ama patronlar bunu söylemiyorlar. En temel hakları için mücadele ediyorlar. Paydos saatinde paydos edebilmek bile bir mücadeleyi gerektiriyor. Diğer taraftan TRT'de olanları Burak Bey dile getirdi. Rütük'te olanları, Telekom'da olanları dile getirdi. Varlık fonuyla ilişkili bir şey söyledi. PTT devredilmişti değil mi?
Evet.
Varlık fonuyla ilişkili. Varlık fonu başka ülkelerde kazanılmış, arttırılmış bir paranın, değerin karşılığında oluşturulur. Bizde ise rehineciye bırakılmış bir mal gibi dedi. Bu da çok önemli. Yani aslında devletin en değerli kurumlarını ve halkın toplamında birlikte yarattığı değerleri bir rehineciliğe bırakılmış durumda. Ve iş güvencemiz de ortadan kaldırılıyor. Ben güvencemiz diyorum, sunucu olarak da konuşmuyorum. Aynı zamanda bir kamu emekçisi, ihraç evet. Kamu emekçisi de söylüyorum. Herkese iş güvencesi, herkese sendika, herkese mücadele hakkı diyoruz. Ve programımızı burada bitiriyoruz. Dostça kalın, yolda kalın, hoşça kalın.